Item 2. Icon. Frederick Forsyth. Sayfa 14. Duma'da delegeler bağırışıyor, ellerinde duyuruların basılı olduğu kağıtları sallıyor ve kararlar alıyorlardı. Bir İngiliz ajansının muhabiri, "Bu sahneler bana Weimar Cumhuriyeti'nin son günleri hakkında duyduklarımı anımsatıyor," demişti. Bu kargaşa içinde olası bir umut ışığı sunabilen tek kişi Igor Komarov'du. Sağ partide iktidarı ele geçirdiği 2 yılın içinde Komarov, gerek Rusya içindeki gerekse dışındaki çoğu gözlemciyi şaşırtmıştı. Mükemmel bir siyasal teşkilatçı olarak kalmakla yetinseydi sadece bir bürokrat olurdu. Ama o değişti. Daha büyük bir olasılık gizli tutmayı yeğlediği bir yeteneğinin olmasıydı. Komarov ateşli ve karizmatik bir hatip olarak ün kazandı. Onu tatlı dilli, sakin ve titiz bir adam olarak anımsayanlar, kürsüye çıktığı zamanlar hayretler içinde kalıyorlardı. Tam bir değişime uğramış görünüyordu. Sesi yükseliyor, bir baritonunki gibi derinleşiyor, Rus dilinin çok sayıdaki deyişlerini ve tonlamalarını kullanıyor, böylece sözlerinin ve kişiliğinin etkisini arttırıyordu. Yerine göre sesini fısıltı düzeyine indiriyor, bu durumda dinleyicileri mikrofonlara rağmen sözlerini anlayabilmek için zorlanıyorlardı. Hatip daha sonra konuşmasını salonu çın çın çınlatarak bitiriyor, halkın heyecan içinde yerinden fırlamasına neden oluyor, ondan kuşku duyanların bile alkışlarını kazanıyordu. Komarov kendi özel uzmanlık alanı olan yaşayan kalabalığa egemen olmayı kısa zamanda öğrendi. Televizyonda yayınlanan şömine başı söyleşilerinden ve başkaca özel röportajlardan ise kaçıyordu. Bunların batıda etkili olmasına karşın Rusya'ya göre olmadığının farkındaydı. Ruslar değil, bütün ulusu, başka insanları bile ender olarak evlerine davet ederlerdi. Komarov ayrıca düşmanca sorularla tuzağa düşürülmeyi de istemiyordu. Yaptığı her konuşma bir yönetmenin kontrolünde hazırlanıyor ve bu teknik etkili oluyordu. Sadece parti yandaşlarının toplantılarında konuşuyor, kameralarda parlak genç yönetmen Litvinov'un kendi film ekibinin komutasında çalışıyordu. Montajlanan bu filmler kesilmeksizin tüm ulusa gösterilmek üzere televizyon şirketlerine dağıtılmaktaydı. Bu da yayıncıların kaprislerine bel bağlamaktansa TV'de zaman satın almakla sağlanıyordu. Hep aynı yoğun ilgiyle karşılanan Komarov'un konusu hiç değişmiyordu. Bu konu Rusya'ydı. Daima Rusya. Uluslararası komplolarla Rusya'yı dize getiren yabancılara atıp tutuyordu. Rusların deyimiyle bütün siyahların sınır dışı edilmeleri için yaygara koparıyordu. Siyah denenler birçoğu en zengin vurguncular arasında yer alan Ermeniler, Gürcüler, Azeriler ve başka Güneylilerdi. Ezilen yoksul Ruslar için adalet isteminde bulunuyordu. Bu zavallı insanlar bir gün onunla birlikte şaha kalkarak geçmişin şan ve şerefini yeniden yaşatacaklar ve anavatanın sokaklarını tıkayan pislikleri süpürüp atacaklardı. Herkese her şeyi vaat ediyordu. İşsizlere iş verilecek, çalışanlara hakları ödenecek, herkesin masasında yiyecek olacak, herkese itibarı iade edilecekti. Enflasyon yüzünden birikimleri yok olanlara sağlam para verilecek, yaşlılıklarında rahat etmeleri için yardımda bulunulacaktı. Yabancı sermaye ile en yüksek konumlara yükselenlerin eski anavatan Rodina'nın üniformasını taşıyanlar da yol açtığı onur kırıklığı onarılacaktı. Ulus da Komarov'u duydu. Uçsuz bucaksız steplerde yaşayanlar radyo ve televizyondan dinlediler onu. Afganistan, Doğu Almanya, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya'dan çekilmek zorunda kalan bir zamanların güçlü Rus ordusunun askerleri de çadırlarında büzüldükleri yerlerde dinlediler onu. Köylüler uçsuz bucaksız arazilere serpilmiş kulübelerinde duydular onu. İflas etmiş orta sınıf üyeleri yiyecek ve sobaları için birkaç parça kömür alabilmek uğruna rehine koydukları möblelerinden arta kalanlar arasında dinlediler onu. Endüstrinin patronları da onu dinlediler ve günün birinde ocaklarının yine gürül gürül yanmaya başlayacağını düşlediler. Ve o ölüm meleğinin sevgili Rusyalarını soyup soğana çeviren sahtekarlarla gangsterlerin arasında kol gezeceğini vaat ettiği zaman sevdiler onu. 1999 ilkbaharında Igor Komarov, Amerika'nın en seçme kolejlerinin birinden diplomalı, çok zeki bir genç adam olan danışmanının önerisi üzerine bir dizi özel söyleşi yaptı. Genç Boris Kuznetsov adayları özenle seçti. Bunlar Amerika ile Batı Avrupa'daki çoğunlukla tutucu kesimden milletvekilleri ve gazetecilerdi. Amaç korkularını gidermekti. Kampanya çok başarılı oldu. Adayların çoğu kendilerine söylendiği üzere deli deli bakan, aşırı sağcı, ırkçı ya da neofaşist biriyle karşılaşacaklarını sanmışlardı. Gel gelelim sade giysiler içindeki düşünceli ve nazik bir adamla konuşur buldular kendilerini. Komarov İngilizce bilmediğinden yanında oturan yardımcısı söyleşiyi hem yönetiyor hem de çevirileri yapıyordu. Sevgili lideri ne zaman Batı'da kötü yorumlanabilecek bir şey söyleyecek olsa Kuznetsov daha hoş karşılanacak bir şeyleri İngilizce'ye çeviriyordu. Genç adam ziyaretçilerden hiçbirinin Rusçayı anlamadığından emin olduğu için hiç kimse bir şey fark etmedi. Komarov böylece profesyonel politikacıların oylarını almayı umdukları seçmenlerin bulunduğunu ve seçilmeyi istiyorlarsa bu seçmenleri gereksiz yere gücendirmemelerini izah edebildi. Bu durumda kimi kez seçmenlerin duymak istediklerini söylemek zorunda kalınabileceğini, hem de bunun söylenenleri gerçekleştirmenin ileri sürüldüğünden daha zor olacağını bile bile yapıldığını açıkladı. Senatörler de bu sözleri başlarını eğerek doğruladılar. Komarov Batı'nın eski demokrasilerinde insanların toplumsal disiplinin bireyin kendisinde başladığını çoğunlukla anladıklarını, bu durumda da devlet tarafından dışarıdan uygulanan zorlamalı disiplinin daha hafif olabildiğini anlattı. Oysa her türlü öz disiplinin işlemez hale geldiği yerlerde devlet Batı'da kabul edilebileceğinden daha katı olmak zorundaydı. Milletvekilleri bu sözleri de onayladılar. Tutucu gazetecilere sağlam bir paranın kısa vadede suç ve yolsuzluklara karşı çok sert önlemlere başvurulmadan sağlanamayacağını izah etti. Gazeteciler de Igor Komarov'un ekonomi alanında ve Batı ile işbirliği gibi politik konularda makul davranacak bir adam olduğunu yazdılar. Bir Avrupa ya da Amerika demokrasisinde kabul göremeyecek kadar aşırı bir sağcı olabilir. Güçlü demagogluğu da Batılılar için ürkütücü olabilirdi. Ama bugünkü Rusya için ideal lider olması mümkündü. Her ne olursa olsun 2000 Haziran'ındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağı hemen hemen kesindi. Anketler bunu gösteriyordu. İleri görüşler onu desteklemekle akıllılık ederlerdi. Batı'nın dört bir köşesindeki bakanlıklarda, büyükelçiliklerde, yönetim kurulu toplantılarında prodümanları tavanlara yükselirken başlar onaylarını belirttiler. Moskova'nın merkez alanının kuzey kesiminde, bulvar çemberinin hemen içinde ve Kiselni bulvarının yarı yerinde bir yan sokak vardır. Bu sokağın batı yanının yine orta yerinde yaklaşık yarım dönümlü küçük bir park yer alır. Bunun üç yanı penceresiz binalarla çevrilidir. Önde ise 3 metreden yüksek yeşil renkli çelik levhalarla korumaya alınmıştır. Bu çelik duvarın ötesinde bir dizi çam ağacının sivri tepeleri görülür. Aynı çelik duvarda yine çelikten çift kanatlı bir kapı vardır. Küçük park aslında 80'li yılların ortalarında güzelce onarılıp yenilenmiş, devrim öncesinin bir konağının bahçesidir. Binanın içi modern ve işlevselse de klasik cephe pastel tonlarına, kapılarla pencerelerin yukarısındaki karton piyerler de beyaza boyanmıştır. Igor Komarov'un gerçek bürosu burasıydı. Ön kapıya gelen bir ziyaretçi duvarın tepesindeki bir kameranın görüş alanına girer ve kendini bir dahili telefonla tanıtırdı. Bu durumda kapının iç tarafındaki bir kulübede bekleyen bir bekçiyle konuşur, o da binanın içindeki güvenlik ofisini arardı. Kapılar açıldığı takdirde içeri giren bir otomobil 10 metre ilerledikten sonra bir dizi iri çivinin önünde durmak zorunda kalırdı. Yana kayan çelik kapılar arabanın arkasından otomatik olarak kapanır, bundan sonra bekçi kimlik kontrolü yapardı. Sonuç olumluysa kulübesine dönüp bir elektrik kontrol düğmesine basar, çiviler aşağı çekilirdi. Otomobil de ileriye geçerek daha çok güvenlik görevlisinin beklediği çakıl kaplı avluya girerdi. Konağın iki yanında tel örgülü bir çit arazinin kenarlarına uzanır ve çevre duvarlarına gömülürdü. Çitlerin arkasında köpekler vardı. İki ekipti köpekler. Her ekip ayrı bir köpek eğiticisinin sözünü dinlerdi. Eğiticiler dönüşümlü olarak çalışırlardı. Ortalık karardıktan sonra çitteki kapılar açılır, köpekler parkta serbestçe dolaşabilirlerdi. Kapının bekçisi bu saatten sonra kulübesinden çıkmaz, geç saatte bir ziyaretçinin gelmesi durumunda köpeklerin zapt edilmesi için eğiticiyle bağlantı kurmak zorunda kalırdı. Personelin köpeklerle karşılaşmaması için binanın arkasında bir yeraltı geçidi vardı. Buradan dar bir yola çıkılır, bu yoldan da Kiselni bulvarına ulaşılırdı. Bu geçidin bir kontrol paneline bağlı üç kapısı vardı. Biri binanın içinde, ikincisi sokağın üstünde, üçüncüsü de geçidin yarı yerindeydi. Personelin giriş çıkış yolu ve gelen malzemenin içeri alındığı yer burasıydı. Gece politik personel gittikten ve köpekler parkta kol gezmeye başladıktan sonra iki güvenlik görevlisi konağın içinde nöbet tutarlardı. Kendilerine ait odaları, televizyonları ve yiyecek içecek elde etme olanakları vardı. Ama uyumamaları gerektiği için yatakları yoktu. Dönüşümlü olarak konağın üç katını dolaşıyorlar, sonra kahvaltı saatinde gelen gündüz vardiyasına nöbeti devrediyorlardı. Bay Komarov daha sonra geliyordu. Ama tozlarla örümcek ağları yüksek konumlara saygı göstermezler. Pazar dışındaki her gece arka yolun zili çaldığı zaman muhafızlardan biri temizlikçiyi içeri alırdı. Moskova'da çoğu temizlikçiler kadındır ama Komarov etrafında sadece erkeklerden oluşan bir çevreyi yeğliyordu. Temizlikçi de Leonid Zaitsev adında zararsız bir yaşlı askerdi. Bu soyadı Rusça'da tavşan anlamına gelir. Muhafızlar onun beceriksiz tavırlarına, kışın olduğu gibi yazında giydiği eski püskü ordu paltosuna ve ağzının önünde ışıldayan üç çelik dişe, Kızıl Ordu'da dişçilik oldukça ilkeldi, bakarak adamcağıza tavşan lakabını yakıştırmışlardı. Cumhurbaşkanının öldüğü gecede onu her zamanki gibi gece saat 10'da içeri aldılar. Temizlikçi bir elinde kovasıyla bezini taşıyarak öbür eliyle de elektrikli süpürgeyi ardı sıra sürükleyerek Bay Komarov'un özel sekreteri N.I. Agopov'un ofisine girdiği sırada saat sabahın biri olmuştu. Zaitsev özel sekreterle daha önce yalnızca bir kez, bir yıl önce bazı üst düzey memurların geç saate kadar çalıştıkları bir gece karşılaşmıştı. Adam ona son derece kaba davranmış, peş peşe küfürler ederek odadan çıkmasını emretmişti. O günden beri Zaitsev fırsatını buldukça Bay Akopov'un deri kaplı rahat döner koltuğuna oturarak kendine göre intikamını almıştı. O gecede muhafızların aşağıda olduklarını bildiği için Zaitsev yine döner koltuğa yerleşti ve deri döşemenin keyfini çıkarmaya koyuldu. Onun hiç böyle bir koltuğu olmamıştı ve olmayacaktı da. Masanın üstünde bir belge vardı. Daktilo ile yazılmış ve kenarlarından bir telle birbirine tutturulmuş, önü ve arkası kalın bir siyah kağıtla kaplı 40 sayfalık bir belge. Tavşan bunun niçin ortada bırakıldığını merak etti. Bay Akopov normal olarak her şeyi duvardaki kasasına kaldırırdı. Tavşan daha önce hiçbir belgeyi görmemişti. Masanın bütün gözleri de daima kilitli tutulurdu. Siyah kapağı kaldırdı ve belgenin başlığına baktı. Sonra rastgele bir yerinden dosyayı açtı. Pek iyi okumayı bilmezdi ama yine de idare ederdi. Yıllar önce manevi annesi ona bir yere kadar okumayı öğretmişti. Ondan sonra okuldaki öğretmenlerden, sonunda da orduda iyi kalpli bir subaydan yardım görmüştü. Şimdi gördükleri onu rahatsız etmişti. Bir paragrafı defalarca okudu. Cümlelerden bazıları fazla uzun ve karmaşıktı. Buna rağmen ne demek istendiğini anladı. Sayfaları çevirirken arteritli elleri titriyordu. Bay Komarov niçin böyle şeyler desindi? Hem de Zaitsev'in sevgili manevi annesi gibi insanlar hakkında. Adamcağız her şeyi tam olarak anlayamıyor ama kaygı duyuyordu. Belki de aşağıdaki muhafızlara danışması gerekirdi. Ama onlar herhalde kafasına vurup işine devam etmesini söylerlerdi. Bir saat geçti, güvenlik görevlilerinin devriye gezmeleri gerekirdi. Oysa onlar televizyondaki haber programına takılmışlardı. Haberlerde Rus halkına Rus Anayasası'nın 59. maddesi uyarınca, Başbakan'ın gelecek 3 ay için geçici olarak Cumhurbaşkanı'nın görevlerini üstlendiği bildiriliyordu. Tavşan aynı paragrafları anlamlarını kavrayana kadar tekrar tekrar okudu. ama anlamın ardındaki anlamı yakalayamıyordu. Bay Komarov büyük adamdı. Rusya'nın gelecek cumhurbaşkanı o olacaktı. Öyle değil mi? Şu halde tavşanın çoktan ölmüş olan manevi annesi ve o kadıncağız gibiler için niçin böyle şeyler söylüyordu? Tavşan sabahın ikisinde dosyayı gömleğinin altına kaydırdı. İşini tamamladı ve dışarı çıkarılmayı istedi. Muhafızlar istemeye istemeye televizyon ekranının önünden ayrıldılar, kapıları açtılar. Tavşan da böylece gecenin içinde uzaklaştı. Her zamankinden erken çıkmıştı ama muhafızlar umursamadılar. Zaitsev eve gitmeyi düşündü ama sonra gitmemesinin daha iyi olacağına karar verdi. Vakit çok erkendi. Otobüsler, tramvaylar ve metro henüz çalışmıyordu. Eve yürümekse bir saatini alırdı. Ayrıca kızıyla iki çocuğunu uyandıracaktı. Genç kadın bundan hiç hoşlanmayacaktı. Zaitsev ne yapacağına karar veremeyerek sokaklarda dolaşmaya başladı. Saat 3.30'da Kremlin'in güney duvarlarının altındaki Kremlevskaya rıhtımındaydı. Rıhtım boyunca serseriler ve yersiz yurtsuzlar uyuyorlardı. Ama adamcağız bir bankta kendine oturacak yer buldu, oturup nehrin ötesini seyretmeye daldı. Adaya yaklaşırlarken deniz sakinleşti. Her öğleden sonra aynı şey olurdu. Deniz böylece balıkçılarla gemicilere günün mücadelesinin son bulduğunu ve okyanusun ertesi güne kadar onlarla barış yaptığını haber veriyordu. Kaptan sağda ve solda başka teknelerin de Mercan Kayalığı'nın kuzeybatısındaki geçide yöneldiklerini görebiliyordu. Bu geçit açık denizden Atol Gölü'ne geçilmesine olanak sağlıyordu. Sancak tarafında Arthur Dean, Silver Deep adlı teknesiyle Foxy Lady'nin yanından hızla kayıp geçti. Adalı eliyle bir selam çaktı. Amerikalı kaptan da adamın selamına karşılık verdi. Silver bölümünde iki dalgıç gören kaptan, kuzeybatı burnunun ilerisindeki Mercan Kayalığı'nda keşif dalışları yaptıklarını tahmin etti. Bu gece Dean ailesinin sofrasında ıstakoz bulunacaktı. Kaptan geçide girerken Foxy Lady'yi yavaşlattı. İki yanda jilet kadar keskin uçlu mercanlar su yüzeyinin sadece birkaç santim altındaydı. Bir kere bunları geçtikten sonra gemi kaplumbağa koyuna kadar ki 10 dakikalık rahat yolculuğa başladı. Kaptan gemisini seviyordu. Foxy Lady ekmeği ve sevgilisiydi onun. 10 yaşındaki 9 metrelik tekne kaplumbağa koyundaki en büyük ya da en lüks charter balıkçı teknesi olmayabilirdi. Ama sahibi ve kaptanı onunla her deniz ve balıkla başa çıkabileceğine inanıyordu. Teknesini 5 yıl önce adalara taşındığı zaman ikinci el olarak satın almış, sonra gece gündüz üzerinde çalışarak adaların en cilveli kızı haline getirmişti. Hala her finans şirketine borç ödemesine rağmen bu uğurda harcadığı bir tek dolara bile hayıflanmamıştı. Limana girince tekneyi her zamanki yerine soktu. Sonra müşterilerinin yanına gidip iyi vakit geçirip geçirmediklerini sordu. Amerikalılar çok iyi vakit geçirdiklerini, çok da memnun kaldıklarını söyleyerek ücretten başka onunla Julius için bolca bir bahşiş bıraktılar. Müşteriler gittikten sonra kaptan Julius'a göz kırptı. Bütün bahşişi ve balığı ona bıraktı. Kepini başından çıkarıp parmaklarını kırışmış sarı saçlarında gezdirdi. Sonra geminin temizlenmesini, bütün kamışları ve ipleri tatlı suyla çalkalamayı Julius'a havale etti. Eve dönmeden önce geri gelip her tarafı kilitleyecekti. O vakte kadar canının bir içki çektiğini hissederek o yakındaki bir bara yürüdü ve yoldan geçerken ona bütün selam verenleri selamladı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 21.